Ayrı Bun Yedi, Şeytanın Büyüriydi, Glenn Mead, sayfa 193, 38. kısım. Mobil eve doğru yürürken Cooper bana ayrıntıları anlattı. Oraya vardığımızda Stone giriş kapısına yaslanmış kibrit çöpü çiğniyordu. Cooper anlattı mı? Bana bir şeyler bulduğunuzu söyledi yanıtını verdim. Stone başıyla Flyston evini göster, gel bak akıllara durgunluk verecek kadar tuhaf şeyler. Onun peşinden içeriye girdim ve gardırop kapılarından birinin açık olduğunu gördüm. Stone Cooper'ın arabadan getirmiş olduğu kutudan bir plastik eldiven çıkardı. Etrafı fazla dağıtmamaya çalışarak inceleme yaptık. Kapının orada yerde bir takım çizik izleri var. Önemli bir şey olmayabilir. Ama bir de köpeğin pençelerinde insan yapımı life benzeyen bir şeyler gördüm. Belki o da önemli değildir. Ama sen gel de şuna bir bak Moran. Stone mutfakta yere eğildi. Berber mavisi muşambanın köşesini dikkatlice kaldırdı ve yaklaşık yarım metre kadar geriye çekti. Altında küçük bir kapak olduğunu gördüm. Stone kapağı kaldırdığında ortaya küçük bir zula çıktı. Yaklaşık 20 santime 20 santim genişliğinde bir küp şeklindeydi. Motorun şasesine kaynakla tutturulduğu çok belliydi. Zulanın içerisinde şeffaf bir plastik dosya vardı. Onun içinde de bir takım kağıtlar görünüyordu. Bir de gazete kağıdıyla sarılmış paket gibi bir şey. Peki o dosyanın içinde ne var diye sordum. Greensville cezaevinin bir haritası. Ne? Duydun ne dediğimi? Ayrıca anladığım kadarıyla resmi bir belge. Virginia Eyaleti Islah İşleri Komisyonu tarafından mühürlenmiş. Hemen elime plastik eldiven taktım ve dosyayı dikkatli bir şekilde aldım. İçinde mimari çizimler vardı. Bir de köşesine mavi mürekkepli bir mühür basılmıştı. Mühürde Greensville Islah Evi yazıyordu. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Stone'a paketin içinde ne var diye sorarken haritanın nasıl bir önemi olabileceğini kafamda hesaplamaya çalışıyordum. Stone paketi çıkardı ve ellerinin arasında tuttu. Bunu Cooper gittikten sonra buldum. Nakit para. Hepsi yüzlük dolarlar halinde. Yaklaşık 5.000 dolar civarında. Başka ne buldun? Stone sırıttı. Senin çok seveceğin bir şeyi. Gardırobun kapısını açmak üzere yürüdü. Ben de arkasından geldim. Gardırobun içindeki askı çubuğu öylesine tıklım tıklım giysilerle doluydu ki sanki gardırobu patlatacakmış gibiydi. Stone paketin içinden kapkara bir kumaş parçası çıkardı. Pelerin gibi bir şeydi bu ve sol göğsünün üzerinde işlenmiş bir motif vardı. Motifin zemini griydi, zeminin üzerinde kırık bir siyah haç şekli vardı. Haç hatların birleştiği yerde zikzaklı bir şekilde kırılmıştı. Haçın altında da kan kırmızısı renkte bir damla vardı. ''Bunu hatırladın mı Moran?'' diye sordu Stone gözümün içine bakarak. Gözlerimi ne onun gözlerinden kaçırabilmiştim, ne de pelerini görür görmez elimin ayağımın titremesini engelleyebilmiştim. Cooper arkamda belirdiğinde ben de pelerini inceliyordum. ''Bu da ne yahu?'' diye sordu. Konstantin Gamal kurbanlarını keserken bazen bu türden siyah bir kaftan giyerdi diyerek açıkladım. Oturduğu apartman dairesinde iki tane bulmuştuk. Bu sembolleri o tasarlamış, siyah bir kaftan, üzerinde kırık bir haç ve kollarında gözyaşı motifleri. Şimdi tabii en büyük soru pelerinin burada ne işinin olduğu. Gamal ile Flyston arasında bir bağlantı olabilir mi? Cooper mahkeme tutanaklarında pelerini de okumuştum. Kırık haç şeytanın güçlerini, kırmızı damlalarda kurban kesme töreninde akan kanı simgeliyor. Dersini iyi çalışmışsın dedi Stone pelerini yerine koyarken ama sen yine de şu şeytan işi kara büyü safsatasına pek inanma derim Cooper. Böyle bir şeyi ne Gamal gerçek anlamda yaptı ne de Moran böyle bir şeye inandı. Doğru değil mi Moran? Lou'nun küçük kızı ne diyormuş bakalım? Stone'un sesindeki alaycı tonu fark etmiştim. Evet, Stone bana eziyet etmek istiyordu. Bu yüzden ben de ona cevap verme gereği duymadım. Bunlar konuşulurken Cooper'ın yüzündeki ifadenin tuhaflaştığını gördüm. İkinizin arasında neler oluyor bakayım. Kimsenin kalkıp Cooper'a Stone'la aramdaki soğukluğu anlatacağını sanmıyordum. Ayrıca Stone'un David ile Megan'ın katili olduğuma dair vazgeçmediği şüphesinden de Cooper'a söz eden olmamıştır. Çevremdeki herkes onun bana karşı bu güvensizliğinin temelinde profesyonel bir kıskançlık yattığını düşünüyordu. Ancak herkesin ortasında bir tartışmaya bulaşmak istemediğim için sesimi çıkarmadım. Ancak suskunluğum Stone'u tatmin etmemişti. Bana eziyet etmeyi sürdürmek istiyordu. Bu vakada Lou'nun seni ikinci adamı yapmış olmasından mutlu değil misin Warren? Ama ben Lou'yu tanırım. Seni o pozisyona sadece kadın olduğun için seçti. Stone'a ters ters baktım. Sen ne zaman çeneni dinlendireceksin Stone? Suratında aşağılayıcı bir gülümseme belirdi. Ortalıkta kimseler yokken aranızda neler olduğunu merak etmeye başladım doğrusu. Dizüstü çöküp Lou'ya saksafon falan çektin mi hiç? Kariyerinde yükselirken ona şükranını özel bir teşekkürle gösterdin mi? Ona şükran saksafonu çektin mi hiç? Sen amma münasebetsizsin böyle. Bir anda sinirlerime hakim olamadım ve Stone'un suratına bir tokat attım. Geriye doğru sendeledi, eliyle çenesini tuttu. Ona vurmama şaşırmıştı. Sen orospunun tekisin. Stone'un şoka uğradığını görmek içimin yağlarını eritse de hata yaptığımı anladım. Lou Raines kapı eşiğinde duruyordu. Lou şaşkın gözlerle bana bakıyordu. Sizi rahatsız falan etmiş olmayayım Ajan Warren. 39. Kısım. Raines mobil eve girdi. Ölü Alman çoban köpeğinin kokusunu duymamak için burnunu tıkadı. Burada neler olmuş böyle? Bir de nedir bu it ölüsü böyle? Stone'a şöyle bir bakış attım. Adam elini çenesinden çekmişti. Şimdi yanağında kırmızı bir şamar izi ve dudaklarında kan izleri görünüyordu. Raines, sorumu tekrar mı soracağım yoksa alayını sağır mısınız? Sen ne söyleyeceksin Ajan Moran? Bir aptal sanki öğretmeniyle başı derde giren liseli bir kız gibi hissettim kendimi. Lou, senin sandığın gibi, sesi öfkeden titriyordu. Ne gibi olduğunu ben sana söyleyeyim. Burada soruşturma uygun bir şekilde yürümüyor demektir bu. Ben de buraya soruşturma yolunda gidiyor diye geldim ama soruşturma yerine ilkokul çocuklarının kavgasına tanık oldum. Senin de daha sonra konuşacağım Ajan Warren. Stone, Moran'a karşı disiplin soruşturması açılmasını istiyor musun? Stone dudağından damlayan kanı silmek için kolunun yenini çenesine dayadı. Bu konuda düşüneceğim. Raines hem kızgın ve hem de üzgün bir ifadeyle kafasını iki yana salladı. O zaman siz şikayet dilekçenizi düşünürken bana burada neler olup bittiğini bir özetleyin isterseniz. Lou Alman çoban köpeğini parmağıyla gösterdi. Şu ölü köpekten başlayalım. Açıklamayı ben yaptım. Raines de öyle boş boş baktı. Şüphelerini bir görelim bakalım. Bana da bir çift eldiven versene Cooper. Cooper Lou'ya bir çift plastik eldiven verdi ve Raines'i gardıroba götürdü. Lou burada pelerini hiçbir yorum yapmadan inceledi. Ötekiler nerede? Stone muşambayı kaldırarak yerdeki zulanın içinde duran parayı da haritayı gösterdi. Raines dizüstü çöktü ve haritayı incelemeye başlayınca yüzü allak bullak oldu. Bu herifin Greensville haritasıyla ne işi var? İşte zaten bizi şaşırtan da bu oldu yanıtını verdim. Şaka mı bu? Peki ama madem kavga ediyordunuz, nasıl oldu da bu konuda aynı fikirde olabildiniz? Buna yanıt vermedim. Zaten ne yanıt verecektim ki? Raines Stone'a döndü. Senin bir yanıtın var mı Vance? Yoksa sen de mi dilini yuttun? Stone dudaklarını kıpırdattı. Galiba. Raines durdu. İçinizde makul bir gözlemde bulunanınız var mı? Ajan Warren, sen bir şey söyleyecekmişsin gibi bakıyorsun. Zula'dan içeriye baktım. Diyelim ki bulduğumuz madendeki cesetler Fleisty ile kızına ait. Onları her kim öldürmüşse öldürme amacı büyük bir olasılıkla hırsızlık olmamalı. Katillerin de bu Zula'yı bizim gibi gayet kolay bir şekilde bulabilmeleri gerekirdi. Raines herhangi bir yorumda bulunmadı. Plastik eldivenleri ellerinden çıkardı. Olay yeri inceleme buraya geldiğinde bu mobil evdeki en ufak noktanın bile incelenmesini istiyorum. Hatta en ufak toz parçasına kadar incelenecek. Ansızın bana kötü kötü baktı ve kafasıyla kapıyı işaret etti. Ajan Warren, sen ve ben biraz konuşsak iyi olacak. Onun peşinden dışarıya çıktım. Yine onun peşinden hızlı adımlarla yönetim ofisine yürüdüm. Ardından Lou bana doğru döndü. Kaşları çatık bana bakıyordu. Ne halt etmeye Stone'la dalaştın. Herife iş olsun diye mi vurdun? Sen ne düşünüyorsun Lu? Saygısızlık yapma Kate, ben sana soruyorum. Zannettiğin gibi değildi. Peki ne gibiydi o zaman? Sana eziyet mi etmeye kalktı? Yoksa aranızda bir şey mi tartıştınız? Ne oldu? İlk aklıma gelen her şeyi olduğu gibi açıklamak olsa da uygunsuz şeyleri anlatmak bana uygun bir şey değildi. Şöyle diyebiliriz. Stone ve ben yine farklı görüşteydik ondan. Reins patladı. Tanrım Kate, sen benim en iyi ajanlarımdan biri olsan da iş arkadaşlarımızdan birine hakaret etmene izin veremem. Sorduğum soruya yanıt vermezsen Stone'u dinlemem gerekecek. Cevapla şu adi soruyu. Stone seni tahrik mi etti, evet ya da hayır? Bu konuda canım konuşmak istemiyordu. Ben kendi savaşımı kendim veririm. Reins şimdi daha da sinirlenmiş görünüyordu. Tabii ki verirsin, zaten bu konuşmayı da işte bu yüzden yapıyoruz. Bu meseleyi unutsak olur mu? Reins bana parmağını doğrulttu. Tek bir şartla dedi, uzlaşacaksınız. Aranızda ne varsa artık. Bu mesele yüzünden iki günde bir boks maçı seyretmek falan istemiyorum. Eğer mecbur kalırsam bu konuda idari soruşturma başlatırım, anlaşıldı mı? Stone'u tanıyordum. Onunla uzlaşmak mümkün değildi. Ama Lou'nun içinde bulunduğu ruh haliyle değerlendirildiğinde yapılacak en iyi iş Lou'yla hemfikir olmaktı. Öfkemi içime attım. Evet. Bir şey hala canını sıkıyor dedi Reins. Peki bana neden Cooper ile Stone'un eskiden birlikte çalıştıklarını söylemedin? Bunun bu olanla ne ilgisi var ki? İlgisi olabilir. Sen paranoyak olmaya başladın Kate. O konu ile bu konunun hiç ilgisi yok. Eğer merak ediyorsan söyleyeyim. Cooper Stone'un tarafında değilmiş gibi görünüyor. Yani merak ettiğin şey buysa şimdi mobil ev işini bitiriyor musun? Biz yapacağımızı yaptık. Artık olay yeri incelemenin gelmesi lazım yanıtını verdim. Peki o zaman Cooper'la birlikte benimle Washington'a gelmeni istiyorum senden. Stone burada kalıp olay yeri incelemeyi bekleyebilir. Seninle birlikte gitmem için herhangi bir gerekçe var mı? Reins arabasının anahtarlarını çıkardı. Var. Şu madendeki bekçi Billy Adams var ya. Evet, ne olmuş ona? Zanlının yüzünün robot resmini çizdirdi. 40. kısım. Washington DC. Randy Rinaldi FBI'ın en iyi adli tıp ressamlarından biriydi. 50-55 yaşlarında doğal meçli, sakalı, kobalt mavisi gözleri, sanki göz kalemiyle çizilmiş gibi incecik kaşlarıyla yakışıklı bir adamdı. Onun yönetim bürosundaki bölmesindeydik. Ben başka bir odadan getirilmiş bir iskemlede yanında oturuyordum. Kelimenin tam anlamıyla bir aile babasıydı. Masasının her tarafı ailesinin resimleriyle süslenmişti. Bir tanesinde Randy'nin karısıyla genç ve güzel kızı mezuniyet törenindeydi. Birkaç tanesi de torunları olduğunu düşündüğüm bebeklerin resimleriydi. Randy Billy Adams'la 2 saat geçirdim Kate dedi. İnan bana bu ortaya çıkan yapılabilecek resimlerin en iyisi. Bilinmeyen unsurun resmi bana düz bilgisayar ekranından bakıyordu. Billy Adams'ın hafızasında kalanların, Randy'nin ustalığının ve kullandığı E-Fit yazılımının ürünü bir resim. Saat 3'ü geçiyordu ve ben henüz öğle yemeğini yiyememiştim. Bir koyu kahveyle ayakta duruyordum. Bu arada midemi kasıp kavuran açlığımı duymazlıktan gelmeye çalışıyordum. Randy Billy çok yoğun bir travma geçiriyordu. Konuşabilmesi için bile büyük bir çaba harcaması gerekti. Dur sana birkaç tane çıktı alayım dedi. Randy parmağıyla HP renkli yazıcının üzerindeki baskı düğmesine bastı ve yazıcının içinden 5-6 tane A4 büyüklüğünde basılı kağıtlar çıkmaya başladı. Kağıtlardan bir tanesini elime aldım ve Billy Adams'ın madende gördüğünü iddia ettiği adamın resmine baktım. Billy gördüğü adamı oval, yüzü tıraşlı ve siyah saçlı biri olarak ifade etmişti. Öyle çok göze batan özellikleri olmayan biriydi. Burnunda, gözlerinde, çenesinde onun gözüne batacak herhangi bir özellik hatırlamıyordu. Yani bilinmeyen unsurun resmi sıradan bir adamın herhangi bir versiyonundan ibaretti, yani hiç kimseydi. ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu Randy. ''Sanki canı sıkılmış gibi.'' Hayal kırıklığıyla içimi çektim. Nasıl neşeli olayım? Şu tanığımız adamın yüz hatlarını biraz daha belirgin söyleyemez miydi? Randy kısaltılmış sakalını çekti. O sırada epey uzak bir mesafedeymiş Kate. Ayrıca tanık unsurun yüzünü ışıklandırılmış stadyum ortamında falan da görmemiş. Ben bu işten fazla bir şey çıkmayacağını biliyordum ama şansımızı bir deneyelim dedim. İlk etapta Billy bu adamın beyaz olduğunu söyledi. En önemli olan bilgi de buydu zaten. İçimden bir ses bu robot resmin soruşturma aşamasında hiç işe yaramayacağını söylüyordu. Tanık katilleri bazen öyle tanımlar ki söyledikleriyle bazen hayalet bile çizilemez. Yani tanığın gördüklerinden işe yarayan hiçbir şey çıkmaz. Kusura bakma ama ben biraz daha fazlasını umuyordum. İşiniz zor galiba. Randy bunu söylerken bir kaşını da kaldırmıştı. İçimden bir ses öyle olacağını söylüyor. Randy dosyayı diske kaydetti ve resim ekrandan kayboldu. Duvardaki saate baktı. Saat 3'e yaklaşıyordu. Masasının çekmecesinde bir şeyler aradı ve şeffaf plastikten bir yemek kutusu buldu. Atın ağzına yem torbası takma vakti geçmiş. Yarım saatliğine dışarı çıkıp biraz temiz hava alacağım. Eğer buyurmak istersen çavdar ekmeğinin üzerine koyacağım ekstradan bir salamım ve hardalım var. Hatta elmamı bile yiyebilirsin. Randy bana neşeli neşeli baktı. Dişleri daha çıkmamış. Yakında geliyor. Randy durdu ve masasından yeni doğmuş gibi görünen bir bebeğin resmini gurur dolu bir tavırla aldı. İşte bu da yeni miniğimiz. Kızım Dolores geçen ay doğum yaptı. Benim 6. torun oluyor bu. Adı Christian, sevimli değil mi? Resme hayran hayran baktım. Sen şanslı adamsın Randy dedim. Sağ ol, çocuklar insanın her şeyi. Senin şu yeni adamın Cooper nasıl? Zannederim birbirimize katlanıyoruz. Çocuğu çok sorunlu değil mi? Nasıl yani diye sordum. Bilmiyor muydun? 7 yaşında bir oğlu var. Ama çocuğun özel tedavi görmesi gerekiyor. İşte bu yüzden onun Washington'a tayinini istediğini duydum. Bu ülkedeki en iyi çocuk hastanelerinden biri Baltimore'daki John Hopkins Hastanesi. Aslında Baltimore ofisine tayinini çıkarmaya çalışmış ama orada boş kadro yokmuş. O yüzden de Washington'a gelmiş. Sonuçta Baltimore buraya yakın. Oğlunun neyi varmış diye sordum. SLE denilen bir hastalık, yani sistemik kızartılı lupus. Böyle bir hastalık duymuştum. Bir tür bağışıklık hastalığı değil miydi? Randy başını salladı. Hastalık vücuttaki her organı çok fena etkiliyor. En kötü tarafı da bu hastalığa neyin neden olduğunun bilinmemesi. Sadece hastalığı kontrol altında tutabiliyorlar, o kadar. Demek seni gece kulüplerinde sanarak hata etmişim dedim içimden. Cooper'ın neden yorgun göründüğünü şimdi anlayabiliyordum. Bir yandan hasta bir çocukla uğraşmak, bir yandan da FBI'da çalışmak kolay bir iş değildi. Randy torununun resmini masasına bıraktı. Bugün yemek yedin mi Kate? 7'de kahvaltı etmiştim. Hep aynı, biliyor musun, bu meslekte yıllardan beri doğru dürüst yemek yiyemedim. Şimdi midemde boğa yumurtalığı büyüklüğünde ülser var. İnsanın öğün atlaması iyi bir şey değil. Bu yüzden şimdi benim tavsiyemi dinle ve biraz ara ver. Şu anda kafam çok dolu. Hepimiz öyleyiz ama bu bahane olmamalı. Haydi kalk da git biraz bir şeyler atıştır. 41. kısım. Randy doğru söylüyordu. Bir kahve alıp bir köşede bir şeyler atıştırıp biraz kendime gelmem gerekiyordu. İki cadde ötede sevdiğim bir kafeterya vardı. Oraya gidip sandviç yiyeyim dedim. Ama Randy yemeğe gittikten sonra kendimi laboratuvarda oturmuş, unsurun kuşe kağıda basılmış resmine bakarken buldum. Aslında kimseye benzer bir tarafı da yoktu. Nötrdü, hiç kimseydi. Yolda yürürken karşımıza çıkan milyonlarca kişiden biriydi. Ve ben de oturmuş keşifte bulunmaya çalışıyordum. Umuttan başka bir şeyim yoktu. Randy'nin boş bilgisayar ekranı önünde öyle oyalandım durdum. Robot resim çizen E-Fit yazılımını biliyordum. Birkaç vakada bu yazılımla birazcık oynamıştım. Randy'nin Bilin Miyun'un SR819K adı altında hafızaya kaydettiği dosyayı kopyaladım. Sonra da kopyayı ekranda açtım. Cep telefonum çaldı, açtım. Morin. Kate, ben Frank. Ağabeyim Frank bundan 1,5 yıl önce içki sorunları yüzünden FBI'dan ayrılmıştı. Elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışmıştım. Sadece ona değil, onun durumundaki başka iş arkadaşlarıma da yardımcı olmaya çalışmıştım. Ama birkaç tedavi denemesinden sonra bile elinden şişeyi bırakmamıştı. Bir keresinde tedaviye başladıktan 15 gün sonra onu aradığımda içki alemi yaparken yakalamıştım. İçkiliyken Frank'le konuşmak imkansız bir şeydi ve birkaç kere saçmaladıktan sonra telefonu kapatmıştım. Ama bu sefer Frank ayık gibiydi. "Sağların vatanına tekrardan hoş geldin," dedim. "Hey, biliyorum bana çok kızıyorsun ama senden azar işitmeden önce şunu söyleyeyim. Çok özür dilerim. Biliyorum ben yine pisliğin teki oldum."
"Sen ay yaşın tekisin."
"Evet ama şimdi ayığım."
"Ne kadar süreliğine Frank? Sen kendini öldürüyorsun. Bu böyle devam edemez. Bu meredi bırakman gerekir artık. Seni seven herkesin kalbini kırıyorsun ve bunun da farkındasın."
"Biliyorum."
"Bütün söyleyeceğin bu muydu?"
"Deniyorum," dedi Frank sakin bir sesle.
"Hep aynı şeyi söyleyip duruyorsun ama şu meredi bir türlü bırakamadın gitti. Çok geç olmadan bir an önce bırak."
Bazen Frank'la konuşurken kendimi bir filmin felaket sahnesinde oynayan oyuncu gibi hissediyordum. Onu gözümde yaman bir binanın tepesinde canlandırıyordum. Her tarafı alevler sarmıştı ve Frank'in kıçı alevlerden tutuşmuştu. Ben helikopterle tepedeydim, ona kurtarma halatı atıyor ve halatı tutmasını söylüyordum. Ama o "bana biraz zaman ver, halatı tutabilir miyim, biraz düşünmem lazım," deyip duruyordu. Frank'in sesi çıkmıyordu. Ona daha önce milyonlarca kez vaaz vermiştim ve vermeye de devam ediyordum çünkü onu seviyordum. Onun bana bir şey söylemesini beklerken zanlının donuk yüz ifadesiyle oynamaya başladım. Önce yanaklarını etle doldurdum, ardından saç rengini siyahtan griye, sonra da kahverengiye değiştirdim. Öylesine oynuyor, bir yandan da "umarım bir şey çıkar, yüzünde belirgin bir şey bulurum falan" diye düşünüyordum.
"Peki bu konuda neler yapmayı düşünüyorsun Frank?"
"Öcüleri cehennemin dibine göndermeye çalışıyorum Kate, inan bana. Ama çok kolay bir iş değil. Bazen bir elin bana uzanmasını beklerken azar işitiyorum."
Frank ayık olduğunda kırılganlaşmaya başlamıştı ve şimdi de öyleydi. Onu azarlamanın gereksiz olduğunu düşündüm. "Peki ama beni neden aradın?"
"Konuşmam gerekiyor Kate. Eğer 15 dakikan varsa çok memnun olacağım."
Robot yazılımında zanlıya sakal yaptım, ardından sakalı çıkarıp yerine kirli sakal koydum. "Ne konuşacağız?"
"Telefonda olmaz. Bugün beni evden arar mısın?"
"Frank, eğer faturalarını ödeyecek paran yoksa sana borç vermiyorum. Yani bir kere daha borç veremem ve bu konuda artık çok kararlıyım. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı ve içine düştüğün pisliğin sorumluluğunu yüklenmeyi öğren artık. Sert seveceksin, unutma. Saçmalıklar istemiyorum. Artık kendini acındırmayı bırak."
6 ay önce Frank'e borçlarını temizlesin diye $5,000 vermiştim. Borcunun yarısını geri ödemişti ama diğer yarısı sorun olmuştu. Tabii o yarısı da içkiye gitmişti. Ama mesele ona para vermek değildi, prensip meselesiydi. "Kate, mesele para meselesi değil, söz veriyorum sana. Ve senin sadece 5 dakikanı alacağım."
Frank yalanladığı halde ben yine de sorunun mali olduğunu düşünmeye devam ettim. Ama ağabeyim benden yardım beklerken ona hayır demek bana çok zor geldi. İçimi çektim. "Akşam üzeri ekip toplantım var, o yüzden daha sonra ararım seni, mesela 6 gibi.
"Sağ ol Kate, görüşürüz."
Cep telefonumu kapattım ve tekrar bilgisayar ekranına döndüm. Unsurun yüz ifadelerini önemli oranda değiştirmiştim ve düz ekrana baktığımda tüylerim ürperdi. Kafamın içinden bir soru işareti geçti. Bilinçaltım bir hayalet mi yaratmıştı yoksa bir şey mi bulmuştum? Birkaç hayati parametreyi değiştirdikten sonra, saç şeklini ve rengini, göz rengini değiştirdikten sonra, şimdi ekranda beni epey rahatsız eden, aşina olduğum birinin görüntüsü belirmişti. Bana ekrandan bakıp duran yüz Konstantin Gamal'ındı.
17. Ayrımın Sonu. Sayfa 206.